Ayrım 29, sayfa 396. Yorulmuş gibi duraladı doktor. İlle bu kızın dediği olacak. İsteksizce gülümsedi boyun eğer gibi. Hain demeye dilim varmaz. Bir günler kahraman denmesine de kuşkuyla bakmışımdır. Ben hepsine kuşkuyla bakıyorum. Nereye çekildiğinin ayrımındaydı doktor. Domuzun bakışına bak. Biliyorum Esmeciğim ama o yol çıkmaz sokak. Ben de onu söylüyorum sevgilim. Bunca yıl kavga verdiniz, ortak acıları yaşadınız. Ferdaneler de aranızdaydı. Sessiz bakışıyorlardı. Onlara sorsak ne derler? Doktor Saim hain mi, kahraman mı? Ne gerek var sormaya? Soğukça güldü doktor. Diyelim ki baş hain dediler. Hanginize inanacağız? Fırlayıp kalktı masadan doktor. Ama istersen onlara inan dedi, sıkıntıyla patlamış gibi. Oidipus'taki yolu kesen ejderha dikildi gene karşıma. Parçalayıp yiyecek beni ille de. Ye de kurtulayım bari, ne yapayım? Gerginliği önlemek içindi yaptı aslında. Alaylı gülümsedi Esme. Birden yer miyim hiç dedi, bitiverir sonra. Azar azar koparmak daha tatlı böyle. Güldü doktor tutamamış gibi. Dönüp gene oturdu Esme'nin karşısına. Bak güzelim dedi, bak bir tanem. Kahraman, hain kişilerin birbirine taktıkları günlük, çoğu boş etiketler olmuş bakıyorsun. Onlara bağımlılık da gülünç, işimiz bunun için güç. Önemli olan toplumun değişimindeki, daha geniş anlamıyla tarihin akışındaki doğru çizgide yer almak. Olmuş olacak tüm değerleri yaratan insan emeği olduğuna inanıyorsan, yaratan insana saygı duyuyorsan, ezip yağmalayanlara savaş açacaksın. Oh ne kolay reçete değil mi? Bin bir pisliğe bulanmış karman çorman bir dünyada kolay mı o doğru çizgiyi bulmak? Şu deniz kıyısındaki geniş asfalt bulvarda bile bin bir kaza, bin bir tehlike var uyanık olmazsan. Tam doğruyu bulmanın kahrolası güç olduğu yolda kadınlar daha çok acı çekiyor, kuşku yok. Erkekler çekmiyor mu? Çoğu, azı, acı acıdır sonunda. İşi salt kadın erkek kavgasına indirgedin mi çekilenler de boşa gidiyor. Konuşmayı dudağının alaylı kıvrımındaki bir gülümsemeyle dinliyordu Esme. Darılma sevgilim dedi birden. Dersini iyi bellemiş okul çocukları gibi anlatıyorsun. Ayrım yapılmamış da hangi çekilen acı boşa gitmemiş bugüne dek, gösterir misin? Kızdığını belli etmemeye çalıştı doktor. Sen de dersine hiç çalışmayan haylaz piçlere benziyorsun. Yabanıllıktan, ilkellikten, orta çağcılıktan bugünkü düzeyine nasıl gelindi insanlık? Tüm çekilen acılar boşa gitmiş olsaydı söyler misin? Evet, birileri acı çekiyor. Ortaya çıkardıkları güzelliklere gene acı çektirenler el koyuyor. Şeytanların külahı değişiyor sadece. Külahı kapanlar da erkekler. Bir gerilim içinde suskun kalmıştı doktor. Ne bilgiç karısın sen be. Külahı kapan asıl şeytan sensin denmez mi şimdi buna? Öyle olmuyor mu? Kızgınlık dolu bir diretkenlikle bakıyor Esme. Yeniden mi anlatacaktı her şeyi bu kıza şimdi? Öyle oluyor gibi görünüyor ya, öyle olmuyor. Daha önce de geçti aramızda. Söz gelimi güvendeki kişilerin, Turgutların, Halillerin, Seherlerin çektikleri, katlandıkları acılar boşuna mı oldu diyorsun? Bilmiyorum dedi Esme sertçe. Ben böyle bir acıya katlanmayı anlamıyorum bugün. Tarih boyunca yinelenip durmuş bu iş. Sosyalizmi kurunca kurtaracaktınız bizi bu alçalıktan. Dediğiniz oldu mu Doktor Knight, kurtulduk mu? Gerçek sosyalizmi kurabildik de mi olmadı? Kuramadınız diyenlere hain diyen de sizdiniz. Yalan mı kızın dediği, duralamadan sürdürdü Esme. Kuracaksak doğru düz kuralım, salt erkeklerin kuru sıkı palavralarıyla değil, gerçek akıllı olur bu iş, kadınlarla birlikte olur ancak olacaksa. Kadınlarsız olsun diyen kim? Derler mi? Kimseyi salt dedikleriyle değerlendiremezsiniz demiyor mu Marx? Evet öyle der, gerçekten epey şey biliyor bu kız, vay başıma gelenler. Aksayan bir yanı, bir takıntısı olmasa hani... Sayıları alt alta yazıp topluyor sadece, birbirine çarpmasını bilmiyor. Çarpınca acılar çıkacak ortaya, korkuyor belki ondan da, söylemiyor. Kim korkuyorum diyebiliyor ki, kim bilir nasıl görüyor o da beni. Öyle değil mi canım? Ne öyle değil mi? Saplantılı takıntılı bir erkeğim ben, duraladı Esme. Erkekliğin yazgın, kurtulamazsın da dedi. Kuşkulara düştüğün, arayışta olduğun belli senin de. Temel bağlılıklarına bir şey dediğim yok, görüyorsun. Alaylıca gülerek sürdürdü. Belki biraz da utanç belası, eski cicilerini birden atamıyorsun üstünden. Doğrulur gibi oldu doktor. Yazık ki seninle çatışmamız temelde Esmeciğim. Evet, akıl yardımıyla geçeceğiz sosyalizme de, yığınların tarihsel bir anı yakaladığı çakışmada, tüm gücüyle yüklenmesiyle geçeceğiz gene de. Düz, kuru mantıkla bireyciliğe dönüşmüş kadında erkekli hırlaşmalarıyla değil, bir şeyler getiriyor onlar da derken parçalayarak neleri öte yana taşıdığı gözden kaçıyor aslında. tarihten çekilmeye yazgılı hiçbir egemen sınıfın o insanca boyun eğme büyüklüğü görülmemiş ama dileyelim kansız olsun gene de. Her gün kan dökülüyor aslında ya, tarihsel anlar pislik içinde bin bir oyunla kaçırılırsa daha çok dökülür kan. Kan dökülmekle de kalmaz bu nükleer çağda, evrensel trajedi olur. Evet durum bu. Doğrunun yengisi için bugün de gereğinde yiğitçe acılara katlanmak düşüyor kimilerine, ne yapalım ki? İnanmıyorum böyle bir zorunluğa. O acıya da katlanmayacağım sevgilim. Kadınlara hiçbir şey getirmedi çektikleri. Sevecen bir gülümsemeyle bakmaya başladı doktor. Ne yapayım ki erkeğim, ben de seni çok seviyorum Esmeciğim dedi. O acıya ben yazgılıyım demek ki. Başka ne yapabilirim? Seve seve katlanacağım. Güldü Esme bir yudum aldı rakısından. Hep böyle kandırdınız. Sana kahramanlık düşer sevgilim, erkeksin. Acılar kadınların payı. İşlediğin suçu açıklamış oldun değil mi canım? Doktor da yudumladı rakısını. Suçluyum. Ne yapacaksan yap sevgilim. Romanından başlayalım. Emekçilerden yanayım diyorsun. Tembelsin, dalgacısın. Yalan mı? Doğru. Yiğitliği övüyorsun. Romana başlamak yürekliliğini gösteremiyorsun bir türlü. Yalan mı? Doğru sayılır. Kadınlara çektirdiğin acıların cezasına katlanmak ağırına gidiyor, öyle değil mi sevgilim? Hayır değil, kadınların bana çektirdiği acıların cezasını kim çekecek? Benim çekmemi istiyor musun? Nasıl isteyebilirim? İsteyebilirsin. Tüm erkeklerin cezasını bana çektirmeye kalkışman gibi mi? Senin kadar acımasız olamam sevgilim. Ben kadın sorumluluğumu üstleniyorum, sen de erkek sorumluluğundan kaçmadın mı eşit konuşmaya başlarız. Daha bir şeyler diyordu ki doktorun telefonu çalmaya başladı. Baktı tam çıkaramamıştı da, bildiği bir numaraydı, açtı hemen. Abi selam. Muhittin'di, sevindi doktor. Merhaba canım, şükür kayıplara karıştındı. Portekiz'deydim, bir işlere takıldık, sağlığınız iyi. Bir sorun yok. Sizin yok ama Nikol'ün var. Anlamamıştı birden. Sorup duruyor sizi, bir bakışta ne yaptınızsa kafayı takmış kız. Anımsamıştı doktor, gülmeye çalıştı. Gevezeliği sürdürüyordu Muhittin. Eylül'de buradalar. Bu kez kurtuluş yok bilesiniz. Ağzından kaçırmış gibi. Artık hiç olmaz dedi doktor. Büyük söylemeyin. Sevgilim var. Bir kahkaha attı Muhittin. Asıl şimdi olur işte abi. Tutamayıp güldü doktor da. Ben aldatmam. Esme'ye duyurmak içindi sanki. Açamadığı kale olmadı bildiğim Nikol'ün. Söylerim. Daha sıkı saldırır. Bir de sütlü kahve söyle. Çocuklardan duymuştu bu efelenmeyi de. Güldü Muhittin. Süt koymaz kahvesine Nikol, söyleyeyim. Malaga şarabı getirsin, onu içersiniz baş başa. Bu geveze olanla baş mı edilirdi? Sustu doktor, hemen aldı Muhittin. Bizim dedeyle sizi bir öğle yemeğine götüreyim diyorum. Dede mi? Fikret abi canım, boyuna sizi sorup duruyor. Hangi gün uyar size? Sessiz kaldı doktor, gözünü dikmiş dinleyen Esme'ye baktı. Bugünlerde burada olmayacağım Muhittinciğim. Hayrola? Bir iş çıktı, Ankara'ya filan belki. Dönüşte o zaman ararsınız değil mi? Ararım. Sağ olun abi, bekleyeceğim. Sağlıkla kalın. Sen de sağ ol canım. Fikret Bey'e selamlar, saygılar. Kapattı telefonu, bakan Esme'ye. Muhittin dedi, tanıyorsun değil mi? Tanıyor sayılmam. Suat'la eski arkadaşlar, ara sıra uğrar reklam ara. Ağzı kalabalıktır. Nikol kim? Duydun mu? Gizli miydi? Yo. Bas bas bağırıyor adam, duymam mı? Gülerek özetledi olayı doktor. Niye Ankara dedin? Bilmem, Diyarbakır deyince sorulara kalkar bakarsın şimdi. Telefonu dinliyorlarsa nereye gideceğimi duymasınlar mı diyecekti. Alaylı gülümsedi Esme. Sakın Nikol'ü bekleme, ben sana Malaga şarabı getiririm. Bak, o zamanı beklemem, söz ama. Söz, Diyarbakır'da içeceğiz hem de. Uykum geldi biliyor musun? 12'yi geçiyordu yattıklarında. Yatak odasının kapısında kucakladı Esme'yi. Tutkuyla öptü alason kokulu dudaklarından. Odaya çekiyordu ki soluk soluğa iter gibi kurtardı kendini Esme. Uslu ol bakalım dedi, Malaga şarabını açınca artık Diyarbakır'da. Saat 9'da kalktılar sabah. Ekmek, gazete almaya çıktı doktor. Kahvaltıyı balkondaki alçak masaya kurmuştu Esme. Deniz, gök, parçalı bulutlar, martılar, tekneler, kıyıda gezinen insanlar, koşturmacayla akan trafik, balkondaki tüm bildik görüntülerin coşkulu çağrılarla başlattığı bu çılgın sabah saatinde ayrılığın karaltısındaki tek tük sözcüklerle sessiz ağırdan ettiler kahvaltılarını. Masa dibinde verilenleri yiyen şekeri alıp sevdi Esme. Akşam ararım ben dedi Diyarbakır'dan. Kaldığımız oteli söylerim. Yarınki uçakta karşılamaya bakacağım. Hiç gerekmez canım. Ben gelir yerleşir bulurum seni. İşine baksan. 11'e doğru çıktı Esme. Uçağa gitmeden Beyoğlu'nda yol arkadaşlarıyla buluşup konuşacaklardı önce. Daha avluda öpüşürlerken ezici yalnızlık çökmüştü üstüne doktorun. Giden annesini bırakmama için tepinen küçük bir çocuk gibi beni de götür diye sarılacaktı neredeyse Esme'ye. Ayaklarına sürtünüp duran şekeri alıp sevmesine, son öpücüğü ona kondurmasına da bozuldu bozulacaktı. Esme çıkıp da kapıyı çekince incecik bir tel kopmuş, loş bir gölge düşmüştü tüm eve. Ne çıktığı ışıltılı balkon, ne oyalanmak için koyduğu müzik, karıştırdığı kitaplar, dergiler, gazeteler, ne şekerin ikide bir sokulup ayaklarına sürtünmesi bu sisli bulutu aralayamıyordu. Romanla ilgili bir şeyler karalamayı anımsamak bile geriyordu sinirlerini. Doğru diyor kız, tembelim. Niye gitmemişti sanki, ne vardı bir gün sonra yakalacak? Sen yaptın bu akıllıca öneriyi. Hangi akılsızca işimi akıllıca yapmadım ki? O niye olur dedi peki, uzattın. Bari gidip uçak biletini alalım. Çabucak giyinip çıktı evden. Aksaray'da ara sıra önünden geçtiği gezi biletleri satan yere girdi. Pazartesi uçağı doluymuş Diyarbakır'a, yedeğe yazarlarmış ancak. Yer açılma olasılığı da güçlü değilmiş pek. Salı içinde ivmesi gerekiyormuş, kapanabilirmiş o da. Esme'ye kızıyordu içinden niyeyse, böyle bırakıp gitmişti onu işte. Akıllıca davranmak zorundaydı gene, ne yapsın? Salı'ya aldı biletini, dönüşü açık. Bugünü nasıl geçireceğini düşünürken bir de yarın çıkmıştı. Bu yaz gününde sinema salonuna kapanmayı da çekmiyordu içi. Laleli'ye doğru çıkarken kuşatan kent gürültüsüne karışınca unutur gibi oldu kendini. Gidip bir Topkapı Sarayı'nı mı gezseydi? Arabaya binip de Sultanahmet'e varınca Gülhane Parkı'na girmek geldi içinden. Önünde inip parka girince de daha iyi duyumsadı kendini, gevşemiş gibiydi. Hayvanat bahçesi varmış burada. Ne hayvanat bahçeleri görmüştü dışarıda. Zavallı hayvancıkların tutsaklık kampı işte. Gökleri tutmuş koca ağaçların gölgesinde saray burnuna doğru yürürken mutluydu sanki. Parktan sonra demiryolu köprüsünü geçip de karşısına açılıveren görkemli İstanbul Limanı ile karşılaşınca mutsuzluğu unutmuştu artık. Burundaki lokantada o büyüleyici güzelliğe dalıp giderek öğle yemeğini yedi. Keyifle içti kahvesini. Hesabı ödeyip çıktı, ağırdan yürüdü yola doğru. Eve mi gitseydi, Beyoğlu'na çıkıp ayrılacağı kentte mi dolaşsaydı? Geçen boş arabaları kollarken ardında bıraktığı güzelliğe dönüp baktı şöyle bir. Bakmasıyla da gerideki duvarın kıyısında sırtını yana dönen adama çarptı gözleri. O değil miydi bu? Beyoğlu'nda çiçek bara kadar izleyen, yeni kapıdaki gazino kapısında Süleymanlarla buluşan herif. Tıknaz, sarı, kıvırcık saçlı. İlk kez çekiyordu herifin şipşak fotoğrafını böyle. Saçından başından çok sinsi saklanışından belli. Ne korku ne gerilim, gülmek geliyordu içinden. Dönüp yanına mı gitseydi şu herifin? Arkadaş sen kimsin, nesin diye koluna girip. Yoktu döndüğünde. Bakındı göremedi çevrede. Geride çakıl gazinosunun arkasında bir yere girdi belki. Benzettim mi yoksa? Bu benzeşmeler de beni buluyor hep. Geçen boş taksiyi durdurup binince de dönüp baktı arabanın arkasına doğru, kimse yoktu görünürde. Dalgın bakıp durdu geçtiği yollara. Taksim'de inip gezide dolaştı bir süre. Bankta oturup tarhlar arasında koşturan çocuklara baktı, içinde yanık bir özlemle. Üzerine çökeceklerden kurtulmak ister gibi kalktı hemen. Alana indi araçları kollayarak, Beyoğlu'na girdi. Vitrinlere bakarak yürümeye başladı ağır ağır. Emek sineması sokağının köşesine gelmişti ki çakılır gibi kaldı birden. Ferdane geliyordu sokağın içinden yanında birileriyle. Kalabalıktı, sinema çıkışı olmalıydı. O görmemişti doktoru. Dönüp biraz gerideki kitapçıya girdi hemen. Kitaplara bakar gibi yaparken sokaktan geçenleri kolluyordu. Biraz sonra yanında bir kadın bir erkekle geçtiler Taksim'e doğru. Adam bir şeyler anlatıyordu. Ferdane durgundu sanki. Biraz bekledikten sonra kitapçıdan çıkarken ayıpladı kendini. Ne vardı ürküye kapılmış gibi böyle. Belki de daha iyiydi yüz yüze gelmek. Ne yapacağını görürdün hiç değilse. İyi, dönüp ardından koşalım bari. Galatasaray'a doğru yürüdü canı sıkkın, taksiye bindi. Eve gelip kapıyı açınca bakındı. Zarf, kağıt, mağıt yoktu eşiğin dibinde. Şeker dolanmaya başlamıştı ayaklarına. Kucağına alıp sevdi, okşadı. Mama su koydu kaplarına. Çıkıp duş yaptı, odada uzandı. Salonda, balkona çıktığında gün batmak üzereydi. Yatışmıştı, sabahki tedirginliğinden iz kalmamış gibiydi. Kulağı Esme'nin telefonunda olmanın dışında doğal akımındaydı her şey. Mozart CD'si koyup kıstı biraz. Kim bilir kaçıncı okuyuşunu geçen de yarısında bıraktığı cinlerini aldı Dostoyevski'nin. Yaslandı koltuğuna. Okumaya başlar başlamaz da yazmayı düşlediği romanına kaydı. Eskilerle ilgili aldığı notların, yaptığı karalamaların tümü de gereksizdi aslında. O yaşlı kadın da torununun, kuşak çatışmalarının da çekici yanı yoktu. Bayat sakızlardı bunlar. Aşkı anlatacağım diyorsa bilmediği şeyleri söylemeliydi insanlara. İnsanların bilmediğini ben nereden bileceğim? Romancı o bilinmeyeni bilene diyorlar Doktor Nahit. Bilineni yineleyen gerçek sanat yapıtı nerede görülmüş? Kıvıramayacaksan bırak başkaları yapsın. Havlu atacak durum yok daha. Hemen kıçıma tekmeyi vurma. Salt benim bildiğim bir şeyler de çıkar bakarsın. Vardır, olmaz olur mu? Az şey mi yaşadın gördün? Kaç kişi tanıyor şu Esme gibisini? Söz gelimi, başka şeyler de gördüm. Asıl anlatacağım. Telefon çalıyordu. Esme bu, fırlayıp açtı hemen. Söyle bir tanem. Rahat geldik canım, otelindeyiz. Doluymuş yalnız, üzgünüm. Başka bir otelde yer bakıyorum sana. Nasılsın, biletini aldın mı? Ben salı gelebiliyorum Esmeciğim. Yarınki uçakta yer yok dediler. Hay Allah, bizimkiler sana da ayırtabilirlerdi. Niye akıl etmedik sanki? Salıya aldın biletini. Almasam o da gidiyordu. Sağlık olsun, ne yapalım? Şekeri de söylemedim Hanife'ye. Dert değil, bizim kahveci Recep Efendi bir çözüm bulur sanıyorum. Buradan istediğim bir şey? Seni. Uçarak gelirim. Güldü Esme. Bu geceden başlıyoruz. İş çok, salıya görüşeceğiz. Öpüyorum canım. Ben de bir tanem. Telefonu kapatınca durulmuştu, içi her şey yolundaydı. Rahat uyudu o gece. Onu geçiyordu kalktığında. Duşunu, kahvaltısını edip çıktı. Böylesi özlem yüküyle evde ezilip bunalmanın anlamı yoktu bu sonradan çıkma son günde. Seçenekler üstünde durmadan başıboş, gezgin gibi aklına esleyince akşamı edene dek dolaşacaktı kenti. Yarın ayrılacaktı İstanbul'dan. Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek vardı. Aman, nasıl da gizemli yerini bulmuştu ya bu yavan söz. İsteksizce gülümsedi. Gelecekti de, görecekti de, uçak düşmezse. Ne var şimdi uçağı düşürecek? Olmayacak şey mi? Seni mi bulacak? Esme'yi bulacağına beni bulsun. Bırak şu aptallıkları artık. Bıraktım. Kimi alanlarda, kıyılarda, köprülerde yürüyerek Unkapanı Köprüsü'nden geçmişti. Kimin de arabayla Aksaray'dan, Karaköy, Galata Rıhtımı, Tophane, Beşiktaş'tan Ortaköy'e vardığında bir buçuğa geliyordu. Yıldız Parkı'ndaki köşke arabayla çıktı. Öğle yemeğini keyifle yedi İslamcı Türk mutfağı lokantada. Parkın ağırdan yelle kımıldayan yemyeşil dalları ardından boğaz görünüyordu. Öbek öbek masalarda örtülüsü, açık giyimlisi kadınlar vardı. Bir de hiçbir şey değişmedi diyor sevgilim. Kadınlarımız sultanların köşkünde masalara kurulmuş yemek yiyor, daha ne olsun? Kahvesini içtikten sonra kalkıp dolandı parkta. Yapraklarla örtülü göletlere, ta yukarılardan geçen uçağa baktı. Banklarda oturup gözlerini kapattı. Kuş seslerini, ağaç kakanların taklaklarını, yaprak dal hışırtılarını, arada bir çöken sessizliği dinledi. Yorgunca indi Ortaköy'deki yola. Taksiye binip eve dönünce kapıyı açar açmaz koşan Şeker'i alıp severek çıktı odasına, yatağına uzandı. Şeker de kıvrılıvermişti yanına. Nasıl da alışmıştı şunun kapıda karşılamasına. Uyandığında dinlenmişti, duşa girip çıktığında dipdinçti. Gün bitmişti artık. Akşamın Marmara'daki son ışıklarına baktı salona çıkıp. Öğlendeki şölenden sonra acıkmamıştı pek. İnip şarap, meyve, peynir çıkardı mutfaktan. İstanbul türkülerini koyup çöktü koltuğuna. Şeker de kucağındaydı. Kulağı telefondaydı kırmızı şarabını yudumlarken. Esme'ye nispet verecekti. Uzun saatler bekledi kitapları, reprodüksiyon albümlerini karıştırarak. Çalmadı telefon. O aradı sonunda. Kapalıydı Esme'nin telefonu. İşe dalarsam ilgilenemem demişti kız. Geç saatte televizyonda haberlere baktı bir süre, yattı. Gece sık sık telefon sesi duydu sanki uyku arasında. Derin uykuya sabaha karşı daldı ancak, ona doğru uyandı. Duş yapıp giyindi hemen. Gazete almaya çıktığında mahalle kahvesine uğradı. Mahalleden bir kadın gönderecekler Recep Efendi birazdan. Şekere nasıl bakılacağını gösterip parasını da konuşurdu onunla. Balkona kurduğu kahvaltı masasında çayını yudumluyordu ki kapının zili çalmaya başladı. Kadın geldi, çabucak indi merdivenleri. Kapıyı açınca duraladı bir. Günaydın doktor bey. Kimdi bu sarışın çakır gözlü adam? Çıkardı çıkarıyordu ki. Ben Macit dedi adam, anımsadınız mı? Avukat Mustafa ile birlikte borsa lokantasında. Bir irkilmeyle anımsamıştı. Evet, tanışmıştık, buyurun. Sizi dinliyorum anlamındaydı sanki buyurun. İçeri almayı düşünmüyormuş gibi dimdik yüz yüze kapıda kalmıştı adamla. Sizinle biraz konuşmamız gerek doktor bey. Çekilince girdi adam. Doktor önde, adam arkada çıktılar merdivenlere. Balkonu gösterince içeride oturalım dedi adam. Gizlilik mi gözetiyor? Doktorun içinde birden dikelmiş ürkü, çekingenlik artan bir ilgiye bırakmıştı yerini. Karşılıklı oturdular salonda. Çay kahve önerilerini çevirdi adam kısa bir sessizlikten sonra. Önce ben soracağım izninizle dedi doktor. Nedir bu Mustafa Bey'in olayı? Bekliyordu sanki çakır bakışlarını doktora dikti bir süre. Tam açıklığa kavuşmadı daha dedi. Sözcüklere tek tek bastırır gibi. Kan davası da deniyor, yanlışlıkla vuruldu da deniyor. Olay karışık biraz. Sevindi doktor bir anlamda. Bizimle ilgili değil demek. Pek mi güçlü olasılıktı? Ameliyat sonucu? Bu sabah alacaklardı ameliyata bildiğim. Almanya'ya niye götürüldü? Kurşunlar burada alındı demişlerdi. Beyinde merminin yaptığı kemik kırıkları, dokudaki kanamalar, pıhtılar, omuriliğe inen deliği tıkamış. Alınmazsa su toplarmış. Hidrosefali yaparmış. Dekompresyon diyorlar. Burada çok tehlikeliymiş bu ameliyat. Ferhat Bey Almanya'dan yoğun bakım donanımlı ambulans uçak gönderdi. Hannover'deymiş bu işin merkezi. Ünlü bir profesör var dediler orada. Sessiz kaldılar. Çok üzdü beni dedi doktor. Evet üzücü. Sessizlik çöküyordu gene. Buyurun sizi dinliyorum. Doktoru inceliyormuş gibi bir süre daha baktıktan sonra aldı adam. Bugüne dek uzatabildik sizin işi. $20,000 kesin yalnız. Değişikliğe yanaşmıyorlar. Beklemiyor değildi. Güç durumda duyumsadı kendini gene de doktor. Al paranı mı diyecekti bu adama şimdi. Hiçbir güvencesi yok. Belayı savacağı nereden belli. Parayı sokağa atmak gibi. Bakın Macit Bey dedi. Tüm işlerime Mustafa Bey'in baktığını biliyorsunuz. Sizinle konuşan da oydu. Özellikle böyle işlerde kararı hep o veriyordu. Şu son günlerde öyle şaşkınım ki ne diyeceğimi ne yapacağımı bilemiyorum. Soğukça baktı adam. Karşıdaki öyle değil dedi gene tek tek bastırarak. Ne diyeceğini de biliyor ne yapacağını da. Sözleri de dik bakışları da açık bir gözdağıydı adamın. Bir sessizlikle başını önüne eğmiş düşünüyor gibiydi doktor. Düşünemiyor ne diyeceğini de bilemiyordu oysa toparlanıp doğruldu. Ferhat Bey burada mı? Aptalcaydı soru. Biraz önce demedi mi herif Almanya'da diye? Bilmiyorum. Telefonu filan? Onu da bilmem. Bir sessizlikten sonra... Onun bir şey yapabileceğini sanmıyorum dedi adam soğuk bir sesle. Boşuna vakit kaybedersiniz. Şakaya gelmez bu işler doktor bey. Elimizden geleni yaptık. Gerisi sizin bileceğiniz. Kalktı adam. Doktor da kalktı. Merdivenlere doğru yürürken sürdürdü aynı soğuk sesle. Ayın 11'ine kadar opsiyon verdiler. Bundan sonraki cumartesiye bitiyor süre. Telefonunuzu? Telefon kullanmam. Bulurum ben sizi. Merdivenleri çabucak indi. İyi günler deyip çekti sokak kapısını. Merdivenin ortasında kala kalmıştı doktor. Bir şeyin ayrımına vardı sanki birden. Mafya bu herifi... Polisten mafya, mafyadan polis. Sınırını çizen kim? Karma karışıklı kafası, neye inanması, neye inanmaması gerektiği nasıl bilebilirdi? Ayın 2'si bugün, 9 gün var demek. Verip kapatsaydım keşke şu işi. Açık bilet aldık uçağa, boşuna çok para verdik ona da. Düşündüğüne bak. Onun da dönmeliydim ki en geç. Eve gelir gene herhalde, nerede bulacak beni başka? Diyarbakır'da bulur seni. Bu evi nasıl bulduysa mafya bu. Umarsızlık içinde dönüp yarım bıraktığı kahvaltı masasına oturdu balkonda. Toparlayıp kalktı biraz sonra. Yemek isteği kalmamıştı. Ne Allah'ın belası işlerdi be. Ağrı benzeri bir ağırlık gezinir gibiydi göğsünden koluna. Sinirlenmişti ondan mıydı? Tatsız bir belirti de olabilirdi. Böyle kafayı takarsan niye olmasındı? Esmen'in de aradığı yoktu işte. Demesiyle telefonun zırlaması bir oldu. Açtı hemen. Günaydın canım. Bugün geliyorsun. Akşam oradayım. Dün aradım seni. Kapalıydı telefonun. Dün gece 3'te yaptın. Mazzen gibi bir yerde çalışıyorduk. Çekmiyormuş telefon. Şarjı da bitmişti. İyisin. Seni görünce iyi olacağım. Minibüse çağırıyorlar. Öptüm bir tanem. Şekeri de öp benim için. Onu da göreceğim geldi biliyor musun? İyi çalışmalar. Sağ ol canım. Kapandı telefon. Esmen'in cıvıltılı sesi silip atmıştı içindeki pası.